Ayrım 42. Elveda Güzel Vatanım. Ahmet Ümit. Sayfa 443. Evet, Baba Ali binasında, kendi nazırlık odasında dahi rahat değildi. Aslına bakarsan artık hiçbirimiz, Enver Paşa dahil hiç kimse rahat değildi. Herkes, hepimiz birbirimizden kuşkulanıyorduk. Kim kimin adamıdır, kim kimin hesabına çalışmaktadır, kime itimat edilir, kime edilmez. Bu soruların cevabı her gün, hatta her saat başı değişiyordu. Söylediğini yapıp kapıyı kapattıktan sonra da tedirginliğini üzerinden atamadı Talat Bey. Haklısın, Almanya ile harbe girelim diyenler de var aramızda, dedi sesini kısarak. Ama onların eli Göben ve Breslau'nun bize sığınmasıyla değil, çok daha önce İngilizlerin satın aldığımız Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini vermemesiyle güçlendi. İngilizler bize kazık attılar. Oysa Almanlar Abdülhamit devrinden beri yanımızda diye konuşmaya başlayanlar çoğaldı. Acayip bir istihbarat harbi var, şehsu var. Almanlar, İngilizler, Fransızlar, Ruslar, aklına kim gelirse. Bu kadar nazik bir vaziyette harbe girmemek için adeta siyasi cambazlık yapıyoruz. Hal böyle olunca konuşulan her söz, verilen her vaat bir anlam taşıyor. İster istemez bizim dengemizi bozuyor. Elbette Cavit Bey, Ahmet Rıza Bey gibi mühim şahıslar bilerek vatana kötülük yapmıyorlar. Ama istemeden de olsa taraflardan birinin işine gelebilecek davranışlarda bulunabilirler. Bizler hükümet olarak bu hatalı davranışların da farkında olabilmeliyiz. Böylece vatana gelebilecek zararı asgari düzeye indirebiliriz. İşte bu sebepten ne kadar zor olursa olsun bu kıymetli insanları izlemek, hata yapmalarına mani olmak, hatta belki yüz yüze konuşarak fikirlerini öğrenmek bizim için bir mecburiyet haline geliyor. Biliyorum hiç hoş değil, hatta rezilce bir iş gibi görünüyor ama başka çaremiz yok. Şunu da belirtmeliyim ki içimizde en zor olanı belki de siz yapıyorsunuz. Karşı çıkmadığımı görünce sanki rahatladı, hatta hınzırca gülümsedi. Hem mahir davranırsan kimse ne olduğunu anlamaz bile. Aklına bir fikir gelmiş gibi heyecanlandı. Sen zaten Ahmet Rıza'yı tanıyorsun. Bence doğrudan git yanına. Çengelköy'de baba yadigarı bir çiftlikte kalıyor. Çal kapısını, konuş onunla. Eminim fikirlerini söylemekten çekinmeyecektir. Böylece bir sürü malumat edinirsin. Daha önemlisi Ahmet Rıza hakkında bir kanaate varırsın. Süleyman Askeri Bey'in buna bir itirazı olacağını da sanmıyorum. Aksine çok memnun olacaktır. Her konuşmamızın ardından karmaşık hislerle ayrılıyordum Talat Bey'in yanından. Güya yine ikna etmişti beni ama içim hiç rahat değildi. Dahası derin bir huzursuzluk duyuyordum. Fuat'ın yanına gitmedim o gece. Halbuki Tophane'deki kahvede buluşacaktık. Görüşmenin neticelerini anlatacaktım ona. Ama o kadar bunalmıştım ki beni merakla bekleyen arkadaşıma uğrayıp bütün bu mevzuları bir kez de onunla konuşmayı göze alamadım. Beşiktaş'a eve gittim. Erken geldiğimi gören Madame Melina sevinmişti. Ama onunla da sohbet edecek halim yoktu. Yemeğimi yedikten sonra odama çekildim. Erkenden yatağıma uzandım. Uyumaya çalıştım. Fakat sağa dön, sola dön, olmadı kalktım. Havanın sıcaklığı da cabası. Pencereyi açtım, denizden esen bir rüzgar birazcık serinletti odayı. Yatağa döndüm. Fakat yine uyuyamadım. Zor bir gece olmuştu benim için. Uykuyla uyanıklığın, rüyalarla kabusların iç içe geçtiği bir gece. Sonra sızmıştım. Sabah serçe cıvıltılarıyla uyandım. Benim çektiğim ızdıraptan uzak yepyeni ışıklı bir gün başlamıştı sokakta. Beni de etkiledi doğanın bu güzelliği. Geceki karamsarlığım yok oluvermişti sanki. Zaten senin esintili bir şahsiyetin var. Üzüntün de sevincin de tez gelir tez geçer deme hemen. Belki dün gerektiğinden fazla etkilenmiştim olaylardan. Fuat'ın tesiriyle olduğundan daha berbat görünmüştü vaziyet gözüme diye düşündüm. Halbuki o sabah yeniden doğmuş gibiydim. Hem aklım hem bedenim o kadar sağlıklıydı ki sanki ne kadar güçlü olursa olsun bütün meseleleri çözebilirmişim gibi zinde hissediyordum kendimi. Bu iyimserlikle yataktan kalkar kalkmaz bir karar aldım. Uzatmanın alemi yoktu. Hemen kahvaltıdan sonra Çengelköy'e geçecek, Ahmet Rıza'nın çiftliğine gidecek, onunla samimi bir sohbete oturacaktım. Ne zamandır görüşmemiştik. Eminim sevinirdi onu ziyaret etmeme. Böylece teşkilatın benden istediği raporu da fazla geciktirmeden hazırlamış olurdum. Hatta bu ziyareti Fuat'a anlatmama bile gerek olmayabilirdi. Eminim bu isteğimi Süleyman Askeri de anlayışla karşılardı. Öyle ya, bizim teşkilatta gizlilik esastı. Beşiktaş'tan bir kayıkla karşıya geçtim. Bir fayton kiralayıp Çengelköy'e çıktım. Sonra çiftliği bulduğumda vakit öğleye gelmişti. Çiftlik denildiğine bakma, oldukça mütevazi bir yerdi. Faytondan inip erik, kiraz, şeftali ağaçlarının arasından geçerek iki katlı binaya yöneldim. Uzaktan uzağa miskin bir köpek isteksizce üç kez avladı. Bir eşek anırdı acı acı. Galiba bir de horoz öttü ama bundan çok emin değilim. Ses namına duyduklarım sadece bunlardı. Taş binanın kapısı ardına kadar açıldı. Kapıdaki çıngırağa dokunduysam da kimseyi işittiremedim. Çaresiz süzüldüm içeri. Dışarıdaki sıcaklıktan sonra sofa oldukça serin gelmişti. Büyükçe bir salona girdim. Burada da incin top oynuyordu. ''Kimse yok mu?'' diye seslenecektim ki bir tıkırtı duydum. Salonun dar penceresine çarpraz duran kapılardan biri çıktı. Işık arkadan vurduğu için yüzünü tam seçemiyordum. Birkaç adım atınca tanıdım. Ahmet Rıza'ydı. Gözlerini kısarak bakıyordu. Sonunda tanıdı beni ama çatılmış kaşları açılmadı. ''Oo, Şehzu var.'' dedim manidar bir sesle. ''Ayrola, beni tutuklamaya mı yoksa öldürmeye mi geldin?'' Ne diyeceğimi bilemeden kala kaldım salonun ortasında. ''Gel gel'' dedi şaşkınlığım uzun sürünce. ''Latife ettim, o vazifeyi sana vermezler.'' Durdu tepeden tırnağa, bir kez daha süzdü beni. ''Ne de olsa okumuş adamsın. Kalbi katı katil sürüsünden birine yaptırırlar o işi. Elini uzat, hoş geldin, gel gel şuraya otur.'' Kırmızı bir örtüyle kaplı divana oturmak yerine olduğum yerde kalarak mahcup bir ifadeyle gülümsedim. ''Rahatsız ettiysem özür dilerim. Kaç zamandır görüşmedik. Bir uğrayıp hatırınızı sormak istedim.'' İnanmamıştı ama daha fazla yüzüme vurmak istemedi. ''İyi yaptın. Dikilme orada. Gel otur şöyle.'' Kırmızı örtünün altındaki divan sertti. Rahatsızlık vericiydi. Hiç aldırmadan yerleştim. O da tam karşımdaki kum sarısı koltuğa çöktü. Alnındaki çizgiler derinleşmiş. Saçları sakalları iyice beyazlamıştı. Ama yine de dinç görünüyordu. Gözlerinde teslim olmamanın, bildiğini inandığını her şart altında müdafaa etmenin verdiği gurur okunuyordu. Belki de onu hem zihinsel hem de bedensel olarak ayakta tutan bu inatçılıktı. Her ne olursa olsun bu ülkede her zaman saygı duyulacak kişilerin arasında yer alacak bir adam da Ahmet Rıza. Ki yaşanacak sosyal depremler, siyasi çalkantılar, ahlaki yıkımlar bu fikrimi hiçbir zaman değiştirmeyecekti. Fakat daha beni görür görmez niyetimi anlayan bu kurt siyasetçiyi nasıl konuşturacaktım? Aklım işte bu zor bilmeceyle meşguldü. ''Şu senin arkadaşını gördüm.'' diyerek beni bu yükten de kurtardı. Ama neden bahsettiğini henüz anlamamıştım. ''İki sene kadar önce Paris'te, Monsieur Naum'un kızından bahsediyorum, Mademoiselle Esther'den.'' Güya sohbet edip ağzından laf alacağım adam ardı ardına şoka uğratıyordu beni. İyi görünüyordu, edebiyat tahsiline başlamış. Hatta Paris'te kadın haklarını savunan radikal bir çevreye de katılmış. Kitapları da yayınlanıyormuş ardı ardına. Sustu, mim koyacakmış gibi açık renk gözlerini yüzüme dikti. Seni sormadı ama ben anlattım. 31 Mart hadisesinde benim emniyetimi sağladığını, şehzade başındaki o evde konuştuklarımızdan bahsettim. Ve aynen şöyle dedim. ''Yazık, kendine yazık etmiş bir kabiliyet. Keşke fedai olacağına yazar olsaydı. Evet, bu devirde kaybolan yüzlerce genç insandan biri de sensin Şehzuvar.'' Zaten rahatsızlık veren divanda sıkıntıyla kıpırdadım. ''Öyle diyorsunuz da Ahmet Rıza Bey, yazarlık kabiliyetimin olduğu bile şüpheli. Ne bir roman yazdım, ne büyük bir hikaye. Birkaç çiziktirme, birkaç karalama, hepsi bu. Belki Esther mübalağa yapmıştır yazdıklarım hakkında ama...'' ''Esther seni hiç övmedi. Hakkında fazla konuşmadı zaten. Sadece dinledi söylediklerimi. Evet, kaşları çatılmış gergin bir halde ve alakayla dinledi hakkında anlattıklarımı. Fakat hiç soru sormadı. Sözlerin bitince de senin hakkındaki kanaatini şu cümleyle açıkladı. Hayatta iki tür insan vardır Ahmet Rıza Bey. Rüzgarın önünde savrulanlar ve rüzgarı önüne katanlar. Şehsuvar ilk kısma mensup olanlardandır. Ülkemizde kopan siyasi fırtına onu kendi çizdiği yoldan uzaklaştırdı. Ona bambaşka bir kader armağan etti. Ne yazık ki demeyeceğim. Çünkü bu onun tercihiydi. Mesut olmasını dilemekten başka söylenecek söz yok. Senin için bir anlamı var mı bilmiyorum ama aynen bunları söyledi. Elbette benim için çok büyük bir anlamı vardı ama bunu itiraf edemezdim. Demek benden tümüyle ümidini kesmiştin. Demek artık seni öfkelendiremiyordum bile. Mesut olmasını dilemekten başka söylenecek söz yok demiştin ya. En ağırı buydu. Demek ne hali varsa görsün deyip kapamıştın defteri. Artık umurunda değildim senin. Derin bir kahır, büyük bir öfke uyanmıştı içimde. Fakat daha beteri, bunu belli etmemek zorundaydım. Ahmet Rıza'ya lakin buna nasıl muvaffak olacağımı ben de bilmiyordum. Adam gafil avlamış, darmadağın etmişti beni. Tecrübeli bir boksör gibi durdurak bilmeden ardı ardına birbirinden ağır yumruklar yapıştırıyordu zaten. İyice örselenmiş ruhuma. Nitekim suskunluğum uzayınca o insanı delip geçen gözlerini bir kez daha yüzüme dikerek alaycı bir ses tonuyla sormuştu. Matmazel Esther merak etmiyordu ama ben ediyorum. Say, mesut oldun mu Şehsuvar, gayene ulaştın mı? Kim tamamıyla gayesine ulaşabilir ki hayatta? Adeta kendiliğinden dökülmüştü bu sözcükler dudaklarımdan. Yalan söylemiyordum, numara yapmıyordum. İçimden gelen sözlerdi bunlar. İyi başlamıştım, cesaretle sürdürdüm konuşmamı. Hele vatanın yangın yerine döndüğü bu devirde, insanlar bu kadar mutsuzken, birbirlerini öldürmek için fırsat kolluyorken, mesut olmak mümkün müdür? Galiba onu etkilemiştim. Gözleri dalgalandı, dikkati dağıldı. Haklısın, mutlu olmak artık pek mümkün değil. Ama huzur duyabilir insan. Evet, dünyanın cehenneme döndüğü bu harbi umumide bile huzur duyabiliriz. Yeter ki doğru olanı yapalım. Yeter ki kimseyi öldürmeyelim. Kimsenin ölümüne sebep olmayalım. Hem ülkemiz hem kendimiz için söylüyorum bunu. Eğer tarafsız kalmayı başarırsak, Alman harp makinesinin bir çarkı olmazsak, bu kanlı kapışmanın içinde bile huzur duyabiliriz. Hem öldürmekten kurtulmuş oluruz hem de ölmekten. Yüzünde acıklı bir ifade belirdi. Çaresizce başını salladı. Ama bunu yapamayacağız. Sizinkiler ülkeyi çoktan harbe sürdüler bile. Hayır diye itiraz ettim. Talat Bey harbe katılmaya katiyetle karşı. Hükümetteki nazırlar da Almanya ile ittifaka muhalefet ediyorlar. Derin bir şüpheyle bakıyordu. Bu kadar saf olamazsın diye mırıldandı başını sallayarak. Bu kadar saf olsan seni yanlarında tutmazlar. Beni konuşturmak için böyle söylüyorsun değil mi? Rica ederim efendim diyecek oldum. Sağ elini kaldırarak susturdu. Lütfen dinle, daha fazla küçülmeyin karşımda. Suratım kıpkırmızı olmuştu. Ahmet Rıza halimi aldırmadan, belki fark bile etmeden sürdürdü sözlerini. Buraya niye geldiğinizi çok iyi biliyorum Şehsuvar. Merak etmeyin, istediğinizi de vereceğim size. Zaten mahrem değil ki benim fikirlerim. Mecliste de gazetelerde de dost sohbetlerinde de açıkça söylüyorum düşüncelerimi. Evet, ilk olarak Almanya ile harbe girmemize karşıyım. Bu ittifak bizi mahve sürükleyecek. Ama sadece Almanya değil, İngilizlerle birlikte de harbe girmemize karşıyım. Sizin aptalların anlamadığı hakikat şu, biz bu harbin tarafı değil, hedefiyiz. Evet, Memaliki Osmaniye hepsinin iştahını kabartıyor. Yapmamız icap eden dünya haritasını değiştirmek, isteyen bu açgözlü devletlerin birine yamanmak değil, kendi yapraklarımızı korumak için bağımsız bir siyaset gütmekte. Evet, çok zor. Evet, taraf olmayanın bir taraf olma tehlikesi var. Ama başka çaremiz yoktu. Bu zor olanı başarmalıydık. Hala başarabiliriz diyecek oldum. Artık çok geç. Truva atı kalemize girdi. Üstelik bir değil, iki tane. Göben ve Breslau adındaki gemilerden bahsediyorum. Adlarını Yavuz ve Midilli diye değiştirince Osmanlı olmadı o gemiler. Asıl maksatları başka. İngiltere tarafıyla zaten geriden ilişkilerimizi koparmak için son bir hamle yapmayı bekliyorlar. Bizzat Kaiser Wilhelm'in tezgahladığı sinsi planları var. Yaz şuraya, bu iki geminin başımızı belaya sokması an meselesi. Çünkü Almanlar Fransa cephesinde zafer kazanamadılar. Ruslar Avusturyalıları fena sıkıştırıyor. Şimdi Kaiser'in bizim kanı sudan ucuz askerlerimize her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Ve emin ol, istediklerini kolayca alacaklar. O gün ikindiye kadar kaldım Ahmet Rıza'nın evinde. Evet, o kadar uzun sürmüştü konuşmamız. Hayır, o birkaç saat içinde bir an inanmadı benim samimi olduğuma, ama hala sağduyuma güveniyor gibiydi. Belki değişebilirdim. Beni yaka paça çiftliğinden atmamasının nedeni de nezaketinden çok bu umudu olmalıydı. Belki de eski silah arkadaşlarına ilk elden mesajın iletilmesini istiyordu. Zannederim bu niyetle zorla öğle yemeğine alıkoydu beni. Çiftliğe geldiğimde göremediğim Mürşit ağayla karısı birden ortalığa çıkıp kaşla göz arasında hazırlamışlardı sofrayı. Hayatımdaki en leziz papaz yahnisini yedim o çiftlikte. İkram edilen buz gibi kızılcık şerbetini içerken şunları söyledi. Siyasi partilerde münevverlerle teşkilatçılar arasında bir uyum olmalıdır. Biz münevverler teşkilatçılar gibi milletin arasına kolayca giremeyiz. Bilmenin getirdiği sorumluluklar ve sıkıntılar vardır. Ama bir teşkilatçı için tek sorumluluk güçlü bir cemiyet kurmaktır. Bu maksada ulaşmak için ahaliyi ikna etmesi yeterlidir. O sebepten çoğu zaman ne ahlaki değerlere aldırırlar ne partinin prensiplerine. Üstelik biz münevverlere de kızarlar, onları engelliyoruz diye. İttihat ve Terakki Fırkası'nda da bu oldu. Teşkilatçılar askerlerle el ele verip cemiyetin münevverlerini tasfiye ettiler. Ama bizimle birlikte prensipler de tasfiye oldu. Artık ne hürriyet umurlarında, ne eşitlik, ne kardeşlik, ne de adalet. Talat Bey de Enver Paşa da 1906 yılındaki o inanmış inkılapçılar değil artık. Yıkmak istedikleri rejimin bizzat kendisine dönüştüler. Abdülhamit'le tenkit ettikleri ne varsa bugün hepsini kendileri yapıyorlar. Belki de daha fenasını. Alaycı bir gülümsemeyle adeta dikne ettirir gibi işaret parmağını havada salladı. Raporuna şöyle yazmanı istiyorum. Ben Ahmet Rıza millete hiçbir zaman yalan söylemedim. Ne millete ne de cemiyete. 20 yıl önce ne dediysem bugün de aynısını savunuyorum. Ama cemiyetin bugünkü liderleri hem kendi ideallerine hem de kendi tarihine ihanet etti. İşte bunun için ne millet ne de tarih affedecek onları. 42. Ayrımın sonu. Sayfa 449.